Ayrım 28. Kamp Ateşi Başında Kızılderili Efsaneleri ve Masalları. Sayfa 396. Ayla Evlenen Adam. Islete Pueblo. Bu yüzyılın başlarında popüler bir magazin için hazırlanmış olan bu hikaye, Pueblo folkuyla yakın zamanın Victoria dili ve duyarlılıklarının bir karışımıdır. Mısır bakireleri bu hikayede olduğu gibi hem kötü kalpli hem de kendilerini yiyecek olan insanların yaşamasına vakfedebilecek kadar cömerttir. İlk İspanyollar daha henüz New Mexico'ya gelmeden çok uzun yıllar evvel, Isleta bugün olduğu yerde Rio Grande'nin yıpratıcı akıntısına inatla karşı koyan bir lav kayasının üzerinde dimdik ayaktaydı. Bu çok eski günlerde Nahçuruçu, şafağın mavimsi ışığı Isleta'da yaşar ve halkına hükmedermiş. Dokumacılık işiyle uğraşan bu adamın yaşadığı odanın karanlık girişlerinden İlkel tezgahı sarkarmış ve bu tezgahta bugün bile Pueblo kadınının giydiği sağlam kara pelerinler ve mantolar örermiş. Büyü dalında çok büyük erdemlere sahip olmasının yanı sıra Nahçuruçu genç, serve boylu, güçlü kuvvetli ve pek de yakışıklıymış. Köydeki bütün kızlar evlenmeye sıcak bakmıyor diye onu ayıplar, acılara gark olurlarmış. Çarşıda dolaşırken yanından geçenlerce ona en mahcup gülücükler atılır, bembeyaz dişler pırıl pırıl ortaya konurmuş ama o hiç aldırmazmış. Bu arada da Tiba geleneklerine göre utangaç parmakların diktiği şahane saçaklı geyik derisi gömlekler ya da tığdan pek zevkli işlemeler kim olduğu bilinmeyen aracılar vasıtasıyla onun evine taşınır dururmuş. Ama Nahçuruçu ne armağanlara ne de atılan gülücüklere aldırmıyor, durmadan Tiwan ülkesinde o güne kadar eşine rastlanmamış güzellikte pelerinler örüp duruyormuş. Hayranları arasında Tiwa dilinde Ji-Chu-Ri-Chi-Ah'nin yani Sarı Mısır Bahçeleri diye çağrılan iki kız kardeş varmış. İkisi de genç ve pek güzelmiş ama işleri güçleri kötülük yapmakmış. Ya da bu kardeşler taşıdıkları büyü gücünü hep kötülük yapmakta kullanan birer cadıymışlar. Nahçuruçu'nun kayıtsızlığı karşısında köyün bütün kızları umutsuzluğa kapılıp da pes edince, Sarı Mısır bakireleri onun ilgisini kendi üzerlerine çekmek amacıyla her gün onu ziyaret eder olmuşlar. Sonunda bu iş öyle can sıkıcı bir hal almış ki, Nahçuruçu köyün en gür sesli tellalını tutarak köyün içinde sokak sokak gezdirip, Nahçuruçu'nun 4 gün içinde evleneceği kızı seçeceğini ilan etmiş. Tivalar bugün de olduğu gibi kocaman toprak sarnıçlardan daldırıp su almak için omate denen su kabağından tuhaf görünümlü maşrapalar kullanırlarmış. Ama Nahçuruçu hem büyücü hem de çok zengin biri olduğundan maşrapası su kabağı biçiminde saf incidenmiş ve de pek değerliymiş. Tellal, Nahçuruçu 4. gün inciden omatesini kapısına asacak diye duyurmuş Tiva halkına. İsteyen kızlar mısır aşı yaparak bunun içine koyacak ve hangisinin aşı omateye yapışacak kadar kıvamlı olursa Nahçuruçu'nun karısı olacak. Bu tuhaf haber akşamüstünün dingin havasında salındığında köyün içinde telaşla koşuşturan mokasenli minik ayakların sesleri duyulmuş. Yüzlerce kerpiç evden tellalın söylediklerinin bir kelimesini bile kaçırmama telaşında genç kızlar dışarı uğramış. Tellal geçip gittikten sonra bu kızlar hemen kilerlerine koşup koçanların en büyüğünü, en biçimlisini ve mükemmelini bulmak için mısır balyalarının altını üstüne getirmişler. Her biri seçtiği birkaç avuç dolusu koçanı soyarak, avuçları ya da taş tokmaklarla bu mavi tahılı bir aşağı bir yukarı katı mısır yumuşak bir mavi renkte lapa haline gelene dek ovalayıp durmuşlar. Sonraki günler ve daha da sonraki günler boyu daha da incelene dek ovalayıp durmuşlar mısırlarını. Sonunda bütün kızlar hazırladıkları lapanın yakışıklı örgücünün maşrapasına yapışacak kıvama geldiğine inanmışlar. Sarı mısır bakireleri hepsinden daha fazla çaba göstermişler. 4 gün boyunca gece gündüz unlarını ovalayıp dururken bildikleri bütün sihirli sözcükleri okumuşlar. Ay o çok eski günlerde daha henüz oturmak üzere göğe çıkmamış. Isleta da bakire bir kız olarak yaşıyormuş. Çok güzel bir kızmış ama tek gözü körmüş. Çok uzun zamandan beri Nahçuruçu'ya tutkunmuş ama onun dikkatini çekmekte diğer kızlar gibi pek ateşli değilmiş. Tellal ortalıklarda dolaşırken o uzakta babasının çiftliğindeymiş. Bu olaydan tam son günde köye döndüğünde haberi olmuş. Kızlar çoktan başlamışlarmış hazırladıkları mısır lapasını sihirli maşrapaya yapıştırmaya. Evlerinden gelmekte olan sarı mısır bakireyle karşılaşmış ve onlar da olan bitenden haberdar etmişler onu. Başaracaklarından pek emin olduklarından ona sıkıntı vermekmiş niyetleri. Kız bir telaş evine koşarken arkasından alaycı kahkahalar atmışlar. Bu arada Mahçuru Çuğ'un kapısında inciden omatenin asılı olduğu evinin önünde kızlar uzun bir kuyruk oluşturmuşlar. Tek tek kapının önden geçerlerken ellerindeki kaplardan bir avuç dolusu lapa alıp kapıda asılı duran zehirli mahşapayı atıyorlarmış. Ama her seferinde lapa yere düşüyor, saf incide ne bir leke oluşuyor ne de parıltısı azalıyormuş. En sonunda sıra diğerlerinin başarısızlığını izleyerek dalga geçen sarı mısır bakirelerine gelmiş. Dokuma tezgahının başında oturmakta olan Nahçuru Çuğ'u gördüklerinde "Hah, işte biz getirdik yapışacak olan lapayı" diye seslenmişler ve her ikisi de birer avuç atmışlar o mateye. Ama hiç de yapışmamış hazırladıkları lapa ve Nahçuru Çuğ oturduğu yerden dışarıda olup biteni izleyebiliyormuş. Deniz kabuğunun ayna gibi yüzeyini aksedenlerden. Sarı mısır bahçesi kız kardeşler pek bozulmuşlar bu işe ve diğerlerinin yaptığı gibi kapının önden geçip gideceklerine, orada dikilip hiç eksilmeyen parıltısıyla onlara sırıtmakta olan o mateye avuç avuç lapa atmaya devam etmişler. İşte tam o sırada ay çıka gelmiş, elinde yalnızca aceleyle yapmış olduğu bir avuç dolusu lapayla. O sırada hiddetten burunlarından solmakta olan kız kardeşler, "Hoh, pah, lin, oh, ay seni zavallı şey, sana acıyoruz" diyerek onunla alay etmişler. Biz 4 gün boyunca lapamızı öğütüp durduk ama gene de yapıştıramadık maşrapaya ve bugüne kadar sana haber bile vermedik. Sen hangi akılla Mahçuru Çuğ'u kazanmayı umut edebiliyorsun? Pöh, seni kafasız, küçük şey. Ama ay onların sataşmalarına hiç mi hiç aldırmamış. Gamzeli minik elini geriye doğru atarak hazırladığı lapayı nazikçe atmış inciden o mateye. Lapa o kadar kıvamında hazırlanmışmış ki bir zerresi bile yere düşmeden olduğu gibi yapışık kalmış cilalanmış deniz kabuğuna. Nahçuru Çuğ bunu görünce derhal ayağa fırlamış ve ayın elinden tutarak "Benim karım olacak kız, işte sensin. Elimde bol olana kadar benden hiçbir şey istemeyeceksin" demiş. Ve ona bir sürü şahane pelerinler, pamuktan şallar, geyik derisinden kalın çizmeler vermiş. Bunlar varlıklı bir reis karısına yakışacak giysilermiş. Ama bunu gören sarı mısır bakiyesi kız kardeşler intikam yeminleri ederek oradan uzaklaşmışlar. Nahçuru Çuğ ve tatlı karısı Ay pek mutluymuşlar birlikte. Koca köyde ondan iyi ev hanımı yokken hiçbir avcı da kocası kadar çok doğunun uçsuz bucaksız ovalarında avladığı bizon, geyik, karaca ve manzanostan tarla tavşanı eti getiremiyormuş evine. Ama devamlı karısına, "Karıcığım Ay, aman gözün sarı mısır bahçesi kız kardeşlerde olsun. Çünkü onların yüreği kötülük doludur ve sana zarar verebilirler" diyormuş. Onların her isteğini hiç düşünmeden reddetmelisin. Ve genç karısı da hep söz veriyormuş. Günlerden bir gün sarı mısır bakiyesi kız kardeşler eve gelmişler ve "Nahçuru Çuğ, dost, biz amole toplamaya İlano'ya gidiyoruz. Karını da götürelim mi beraber, ne dersin?" demişler. Nahçuru Çuğ, "Oh, olur, gidebilir tabii" demiş. Ama önce onu bir kenara çekerek, "Bak onlarla birlikteyken senden ne isterlerse istesinler, reddedeceksin, tamam mı?" diye tembih etmiş. Ay söz vermiş ve kızlarla beraber yola çıkmış. O günlerde günümüzde güler yüzlü bağlar, bahçeler ve islete orkideleriyle kaplı bu yerlerde sık kayın ormanları varmış ve 3 kadın İlano'ya varmak için bu ormanın içinden geçmek zorundaymışlar. Bu ormanın tam ortasında derin bir pozo, yan tarafında suyun kenarına inilen bir merdiven olan dörtgen bir su kuyusu varmış. Sarı mısır bahçesi kız kardeşler, "Ay yürürken ne kadar da sıcaklayıp susamışız, hadi inip su içelim" demişler. Ama kocasının sözleri aklından çıkmayan Ay, nazikçe su içmek istemediğini söylemiş. Umutsuzca ısrar etmişler ama bakmışlar ki olmuyor, pozonun içine bakarak, "Ay kardeş, gel şu durgun suya bir bak da ne kadar güzel olduğunu kendi gözlerinle gör" diye seslenmişler. Bilirsiniz değil mi? Ay o gün bugün kendini suda seyretmekten ne kadar hoşlanır. Seninki, Mahçuru Çuğ'un uyarılarını unutarak kuyunun kenarına gelmiş ve aşağıya şirin görüntüsüne bakmış. İşte o anda kız kardeşler ayın kafasını suyun içine bastırarak onu boğmuşlar. Sonra kuyuyu toprakla doldurarak acımasız, kötü yürekli insanların olabileceği kadar mutlu evlerine dönmüşler. Güneş odanın kerpiç zemininde uzayıp da oturduğu sandalyeye ulaşınca Mahçuru Çuğ daha sık kapıyı gözler olmuş. Gölgeler bir epey uzayınca birden ayağa fırlamış ve uzun adımlarla doğru kız kardeşlerinin evine gitmiş. Son derece haşin bir sesle, ''Sarı mısır bakiyesi kız kardeşler.'' demiş. ''Benim mini karıcığım nerede?'' ''Hain kız kardeşler, ne, eve gelmedi mi daha?'' demişler. Güya şaşkınlık içinde. O bizden çok önce bir sürü amole toplamıştı. Nahçuruçu kendi kendine, ''Tuf, tam düşündüğüm gibi ona bir kötülük yapmış bunlar.'' diye homurdanmış. Ama tek bir kelime bile etmeden topukların üzerinde geriye dönerek oradan uzaklaşmış. O saatten sonra Isleta'da her şey ters gitmeye başlamış. Çünkü Nahçuruçu yaşam ve ölüm de olsa halkının refahını askıya almış. Etrafında olup bitenlere kayıtsız bir şekilde kafasını ellerinin arasına alarak Estufa'nın en yüksek girişine çıkıp hiç kıpırdamadan oturmuş. Orada günler boyunca ne konuşup ne de hareket etmeden öylece oturmuş. Sokaklarda oynayan çocuklar sırtları ürpererek bu hareketsiz cisme bakıyorlar ve eğlenceli oyunlarına son veriyorlarmış. Yaşlılar kasvetli bir şekilde başlarını sallayıp çok kötü günler yaşamaktayız çünkü Nahçuruçu yas tutmakta ve asla huzura kavuşmayacaktır. Bu yüzden artık hiç yağmur yağmayacağından ürünlerimiz tarlalarda kavrulup gidecek. Ne yapacağız şimdi biz? Sonunda köy meclisi toplanmış ve reisin kaybolan karısının bulunması için son bir çaba sarf edilmesine karar verilmiş. Aslında Nahçuruçu gerçekten deliler gibi aramış karısını ve insanlar da ona yardımcı olmuşlar ama şansları hiç yaver gitmemiş. Bunun üzerine yanlarına mısır yaprağına sarılı kutsal tohum tüstüsü alarak dünyada gözleri en keskin yaratık olan kartala gitmişler. Kutsal armağanı vererek, ''Kartal kardeş, Nahçuruçu'nun başı dertte çünkü karısını kaybetti. Ne olur gel de onu bulmamıza yardım et. Ölü ya da diri onu mutlaka bulmalıyız.'' demişler. Bunun üzerine kartal öneriyi kabul etmiş ve tütsü otundan içmiş ve kanat çırparak göklere yükselmiş. Keskin gözleri her dağ parçasını, her taşı ve yerdeki her türlü canlıyı dikkatle izlerken büyük daireler çizerek yükselmiş de yükselmiş. Ama ne kadar dikkatle baktıysa da kayıp eşe dair hiçbir şey görememiş ve üzüntü içinde geri dönerek ''İnsan kardeşlerim, bütün dünyayı görecek kadar yükseklere çıktım ama ondan eser yok.'' demiş. Bunun üzerine kalkıp burnu dünyada en iyi koku olan hayvan olan çakala gidip yalvar yakar olmuşlar ayı bulsun diye. Çakal da bir parça içmiş kutsal ottan ve kadından bir iz bulmak ümidiyle burnu yerde her tarafı koklayarak yola çıkmış. Tımtırız her yerine dolaşmış dünyanın, o da sonunda aradığı şeyi bulamadan geri dönmüş. Başı dertte bu insanlar en sonunda kalkıp porsağa gitmişler kadını arasın diye. O dünyadaki hayvanların içinde en iyi kazıcıymış. Zaten Tanrı'nın ilk insanlığa barınsın diye mağaralar kazmakla görevlendirdiği hayvan oymuş. Porsukla dolaşmış her yeri, pençeleyerek ve kazarak ama o da sonunda eli boş, üzgün geri dönmüş. Sonra balık kartalına başvurmuşlar. Bu hayvan suyun altında en uzakları bile görebilirmiş. Göllerin ve nehirlerin üzerinde yelken açmış uçarken, İşlerindeki çakıl taşlarını ve balıkları sayabilirmiş ama o da kayıp kadını bulmayı başaramamış. Bu arada tarlalarda ekinler çoktan kuruyup toz olmuş ve susamış hayvanlar çığlıklar atarak kuru nehir yataklarının kıyılarında dolaşıyormuş. İnsanlar pek nadiren açtıkları kuyulardan su çıkarabiliyorlarmış ama bu kendilerine bile yetmiyormuş. Artık kaybetmek üzerelerken akıllarına birden su kadının atası hindi türünden akbaba Pahku Ehte Ayde gelmiş. Bu hayvan ölüleri rahatlıkla bulup topraktan çıkarabilirmiş. Aradıkları kadın da herhalde ölmüş olmalıymış ki diğerleri onu bulamamış. Kalkıp yalvar yakar ona gitmişler. Hindi Akbaba, Nahçuruçu'nun hala merdivenin en üst basamağında öylece oturduğunu görünce gözyaşlarını tutamamış ve ''Bu büyük dostumuz için gerçekten ne kadar acı.'' demiş. ''Ama yola çıkmaya korkuyorum. Çünkü benden çok daha donanımlı olanlar başarılı olamamışlar bu işte. Ama yine de elimden geleni yapacağım.'' Ve geniş kanatlarını ardına kadar açarak, kıvrılarak yükselen gökyüzü merdiveni boyunca yükselmeye başlamış. Yükseğe, daha da yükseğe çıkmış dönerek, ta ki kartal bile onu gözden kaybedene dek. Kartalın bile çıkamadığı kadar yükseklere tırmanmış, güneş ışıkları saçlarını alavlayana kadar acıyla çığlıklar atmış ama yükselmeye devam etmiş. Güneşe o kadar yaklaşmış ki kafasından boynuna kadar olan tüyleri yanıp gitmiş. Ama gene de bir şey görememiş. Ama sonunda yanmanın verdiği çılgınlıkla dönerek hızla alçalmaya başlamış. İnsanların bekleşmekte olduğu Estufa'ya vardığında kafa ve boyun tüylerinin yanmış olduğu görülmüş. Ve o günden sonra akbabaların kafa ve boyun tüyleri hiç çıkmamış. Yanıklarına merhemler süren insanlar, bir şey görebildin mi diye sormuşlar. Hiçbir şey diye karşılık vermiş. Yarı yola kadar geldiğimde kayın ormanının ortasında bir yerlerde gördüğüm, üzeri dünyanın en güzel, binbir türlü çiçekleriyle kaplı toprak kümesi dışında. Nahçuruçu ilk kez konuşarak oh diye bağırmış. Gidin dostlarım, o tümseyin tam ortasından bir çiçek getirin bana. Akbaba uçarak ileri atılmış ve çok geçmeden beyaz bir çiçekle geri dönmüş. Nahçuruçu onu eline almış ve sessizce merdivenlerden aşağı inerek büyük bir huşu içinde evine yönelmiş. İnsanlar merak içinde peşine takılmış. Nahçuruçu uzun zaman sonra bir kez daha evine girdiğinde yepyeni bir pelerin almış ve odanın ortasına sermiş. Küçücük çiçeği onun ortasında koyduktan sonra üzerine bir pelerin daha örtmüş. Sonra sırtına kayıp karısının dikmiş olduğu şahane geyik derisi kaftanını geçirip sağ elini kutsal guaje çıngırakla pelerinlerin kenarına oturarak şarkı söylemeye başlamış. Şunah, şunah, ay ay, ay ay, ay ay ay, onu arıyorum, onu arıyorum, bana yol göster, yol göster. Şarkıyı bitirdiğinde herkes çiçeğin büyüyüp serpmekte olduğunu görmüş. O zaman pelerini hafifçe kaldırmış acılı koca. Çıngırağını sallayarak tekrar şarkı söylemeye başlamış, çiçek büyümeye devam etmiş. Tekrar tekrar şarkı söylemiş ve dördüncü kerenin sonunda herkes açıkça iki pelerinin arasında bir insanın yatmakta olduğunu görmüş. Ve şarkısını beşinci kez tekrarladığında şekil kalkıp oturmuş ve hareket etmeye başlamış. Son derece nazikçe üstteki pelerini kaldırmış, tatlı karısı Ay eskisinden daha güzel ve canlı olarak orada oturuyormuş. Halk dört gün boyunca köy meydanında danslar edip şarkılar söylemiş. Nahçuruçu artık mutlu olduğundan yağmurlar yağmaya başlamış. Kurak toprak kana kana içmiş sulardan ve yeşillenerek mutlu olurken ölüp gitmiş olan ekinler tekrar canlanmış. Karısı ona cadı kız kardeşlerin yaptıklarını anlatınca reis küplere binmiş ve hemen o gün çember oyunu oynamak için şahane bir çember yapmış. Onu boyayıp çaprazlama ipler germiş üstüne ve boncuklar işlemiş, geyik derisiyle süslemiş. Şimdi demiş, hain sarı Mısır bakiyesi kız kardeşler seni kutlamaya gelecekler ve sen nerede olduğunu bilmiyormuş gibi yapacaksın. Olanlardan hiç söz etmeden onları dışarı birlikte çember oynamaya çağıracaksın. Bir iki gün sonra hain kız kardeşler yapmacık laflar ederek çıka gelmişler ve Ay onları dışarı oyun oynamaya çağırmış. İlano'nun dışına kadar çıkmışlar ve Ay orada onlara şirin çemberi göstermiş. Oh ne olur onu bize ver Ay kardeş diye mızıklamışlar. Ama Ay onları reddetmiş. Ama nedense bir süre sonra hadi gelin çember oynayalım demiş. Ben şurada sizler ise ileride orada duracaksınız ve ben onu size doğru yuvarladığımda devrilmeden tutabilirseniz çember sizin olur. Bunun üzerine cadı kız kardeşler tepenin biraz aşağısında durmuşlar ve Ay parıltılı çemberi onlara doğru yuvarlamış. Çember onlara doğru tangur tungur yuvarlanırken ikisi birden aynı anda kavramışlar çemberi ve ho! Sarı Mısır bakiyesi kız kardeşlerin yerinde çirkin suratlarından yaşlar akan iki kocaman yılan varmış artık. Ay koşup gelerek ikisinin başları üstüne biraz mısır çiçeği poleni serpmiş, onları uslandırmak, zararsız hale sokmak için. Bu yöntem bugün bile yılanlara karşı muska yapan Pueblo yerlilerince kullanılır. Sonra da yesinler diye önlerini bir tutam kutsal un koymuş. İşte bakın demiş kız. Hainlere bu tür ödüller verilir. Bu kayalar ve dağlık yerler artık sonsuza dek yuvanız olacak sizin. Ama asla ovaya inmemeli, insanları sokmamalısınız. Unutmayın, sizler bayansınız ve nazik olmalısınız. Sonra Ay kalkıp kocasının evine dönmüş ve beraberce mutlu bir hayat sürmüşler. Yılan kız kardeşleri soracak olursanız, onlar hala Ay'ın kendilerine gösterdiği yerlerde yaşamakta. Oraları terk etmeye asla cüret edememektedirler. Ancak bu yılanlar hiçbir zaman insanlara dokunmadıklarından, bazen fare avlasınlar diye insanlar onları evlerine getirmektedirler. 1897 yılında Charles Fay Lummis imzasıyla St. Nicholas dergisinde yayımlanmıştır. Pueblo yerlilerinin yılanlara verdiği değeri göz önüne alacak olursak, kız kardeşleri verilen ceza pek hafif kalır. Bazı Pueblo kabilelerinde yılanlara yağmur getirenler diye bakılır ve Hopi çocuk ve güneş gibi mitolojik hikayelerde olduğu gibi Pueblo efsane kahramanları bazen yılanlarla evlenir. 1900 yılında yayınlanmış olan bir resmi bültene göre Kızılderililerin yılanlara göstermiş olduğu bu batıl yaklaşımla onlar dinsel ritüeller içinde hep yerlerini korumuşlardır ve korunma ve bolluk anlamına gelmektedirler. Bir köy evinde bulunan yılan hemen sopalar vasıtasıyla taşınır ve köyün dışına, insanların ayak altından uzağa taşınırlar. Hain Mısır bakirelerini yılan haline sokulduktan sonra ne kadar saygılı ve nazik yaratıklar haline geldiğini dikkatinizi çekerim. Köstebek neden yer altında yaşar? Cherokee. Adamın biri bir kadına sırılsıklam aşıkmış ama kadın ondan hoşlanmıyor, onunla yan yana bile görünmek istemiyormuş. Adamcağız onun beğenisini kazanmak telaşıyla elinden geleni yapıyor ama başarılı olamıyormuş. En sonunda umutsuzluğa kapılarak kafayı yemiş. Köstebek çıka gelmiş ve onu böyle yarı akıllı bir halde görünce derdini sormuş. Adam ona bütün her şeyi anlatmış ve lafını bitirdiğinde köstebek, "Ben sana yardım edebilirim. O senden hoşlanmakla kalmayacak, kendi ayağınla tıpış tıpış sana gelecek." O gece kızın yatmakta olduğu yatağın altına kadar toprağa kazarak yüreğini çıkarıp almış. Aynı yoldan geri dönerek kızın kalbini ellerinde tuttuğunun bile farkına varamayan umutsuzu aşağı vermiş. Köstebek, "Al yut onu ve kız ayaklarınla koşarak sana gelsin," demiş. Adam kalbi yutmuş ve kız uyandığında nasıl olduysa hemen aklına o adam düşmüş. Onunla beraber olmak için dayanılmaz bir istek duymuş. Buna bir anlam verememiş çünkü önceden ondan hep nefret edermiş. Ama duyguları öyle üstün gelmiş ki kendini adamı bulup ona aşık olduğunu ve evlenmek istediğini söylemek zorunluluğunda hissetmiş. Ve öyle de olmuş. Onların ikisini de yakından tanıyan büyücüler bu işe pek şaşmış. Böyle bir iş nasıl olur diye merak etmişler. Bu işi kotaranın o güne kadar hep beş para ekmel diye bildikleri köstebek olduğunu anlayınca da hasetten çatlayıp onu öldürmekle tehdit etmişler. İşte bu yüzdendir ki köstebek hep yer altında gizlenir ve yukarılara çıkmaya pek cesaret edemez. 1890 yılında James Mooney tarafından kayda alınmış bir mite dayanmaktadır. Multnomah şelalelerinin efsanesi, Multnomah. Çok seneler önce Multnomah halkının reisinin pek güzel bir kızı varmış. Babasının göz bebeğiymiş çünkü adamcağız savaşlarda iki oğlunu kaybetmiş, yaşlı bir adammış. Ona özenle komşuları Kleskoplardan genç bir reis olan bir genci seçmiş koca olarak. Düğüne aşağı Kolombiya ve güneyinden birçok kabilelerden insanlar gelmiş. Düğün 40 gün 40 gece sürmüş adeta. Yüzme ve kano yarışları düzenlenmiş. Ok atma, at yarışları, dans partileri ve ziyafetler yapılmış. Gerek genç kız, gerekse cengaver kendi halklarınca çok sevilmeleri yüzünden bütün ahali şen şakrak işin keyfini çıkartmış. Ama ansızın bu eğlenceler yasa dönüşü vermiş. Bir hastalık köyü kasıp kavurmuş. İlk kurbanları çocuklar ve gençlermiş. Bu yüzden güçlü kuvvetli gencecik adamlar bir gün içinde ölüp gitmişler. Kadınların acılı çığlıkları bütün Multnomah köyünü ve konukların kamplarını almış yürümüş. İnsanlar birbirlerine, "Büyük ruh bize çok kızdı," diyorlarmış. Büyük reis köyün yaşlılarını ve cengaverlerini bir araya toplamış ve büyük bir huşu içinde büyük ruhun gazabından kurtulmak için ne yapmalıyız diye sormuş. Bu soruyu oradakilerden çıt çıkmamış. En sonunda yaşlı büyücülerden biri ayağa kalkmış. "Elimizden hiçbir şey gelmez. Büyük ruhun istediği buysa ölmemiz, ölümü cesur insanlar gibi karşılamamız gerekir. Multnomahlar hep yüreklilikleriyle bilinir. Meclisteki üyeler işlerindeki en yaşlı büyücü dışında bu karara katılarak başlarını sallamışlar. O ne düğün yemeğine ne de oyunlara katılmamış ama çağrıldığında dağlardan inmişmiş. Ayağa kalkmış ve asasına dayanarak konuşmuş. Ses tonu düşük ve cılızmış. "Dostlarım, ben çok yaşlı bir adamım ve çok ama çok uzun bir hayat yaşamış durumdayım. Şimdi olan bitenlerin nedenini anlatacağım sizlere. size babamdan kalma bir sır vereceğim. O geçmişte uzun yazlar ve karların düştüğü günler boyu Matnumahların büyük büyücüsüydü. Yaşlandığında bana, yıllar geçip de ben yaşlandığımda büyük ruhun halkımıza bir hastalığı musallat edeceğini anlatmıştı. Büyük ruha bir kurban verilmediği takdirde herkesin ölüp gideceğini söylemişti. Kabileden saf ve günahsız bir bakirenin, bir reis kızının kendi rızasıyla halkı için canını feda etmesi tek başına Big River'ın yukarılarında bir tepeye çıkarak kendini aşağı atması gerekiyordu. Bunu yaptığı takdirde hastalık anında köyümüzü terk edecekti. Sonra yaşlı adam, "Sözlerim bu kadar. Babamdan kalan sırrı açıkladım sizlere. Artık huzur içinde ölebilirim," demiş. Büyücü yerine oturduğunda kimseden çıt çıkmamış. En sonunda reis başını kaldırarak, "Babası reislik yapmış olan bütün bakireleri buraya toplayalım," demiş. Çok geçmeden bir düzine kız getirilmiş huzuruna. Aralarında canı kadar sevdiği kızı da varmış. Onlara yaşlı büyücünün anlattıklarını aktarmış ve "Bana göre o doğruyu konuştu," diye eklemiş. Sonra da büyücülerine ve cengaverlerine dönmüş. "Halkımızı ölüme cesaretle göğüs germeleri gerektiğini ilan edin. Hiçbir genç kızımızdan canını feda etmesini isteyecek durumumuz yok. Toplantı bitmiştir." Hastalık köyden gitmemiş ve daha birçok insan can vermiş. Başreisin kızı, canını feda etmesi gerekenin acaba kendisi mi olduğunu düşünüp dururmuş. Ama genç cengaverden hoşlanıyor, yaşamak istiyormuş. Birkaç gün sonra hastalığın izlerini sevgilisinin yüzünde görmüş. Artık ne yapması gerektiğini iyi biliyormuş. Onun ateşler içinde yanmakta olan yüzünü silmiş, ona kol kanat germiş ve yatağının yanına bir kase su bırakmış, sonra da kimselere bir tek laf bile etmeden sıvışıp gitmiş. Bütün gece ve ertesi gün boyunca büyük ırmağa giden yolu takip etmiş. Güneş batarken ırmağa hakim bir tepeye varmış. Orada sessizlik içinde bir an için durmuş ve ta aşağılardaki sipsivri kayalara bakmış. Sonra başını göğe doğru dikerek kollarını havaya kaldırmış. Yüksek sesle büyük ruha seslenmiş. "Halkıma kızgınsın değil mi? Yaşamı feda edecek olursam bu hastalık tamamıyla geçer mi? Yüreğimde yalnızca barış ve saflık var. Eğer halkım adına beni kurban olarak kabul edersen göğe bir belirti asmalısın. Ölümümün boşa gitmeyeceğinden ve hastalığın derhal geçeceğinden emin olmalıyım." Tam o anda ırmağın karşı yakasındaki ağaçların üzerinden ayın yükselmekte olduğunu görmüş. İşaret buymuş işte. Gözlerini kapatarak kendini atıvermiş aşağıya. Ertesi gün ölüm döşeğinde yatmakta olan bütün insanlar iyileşip güçlenerek ayaklanmışlar. Sevinçten çılgına dönmüşler. Bir kez daha köyde ve konukların kamplarından neşeli bağırışlar yükselmiş. Birden işlerinden biri, "Hastalığın böylesine yok olup gitmesinin nedeni ne acaba?" diye sormuş merakla. "Bakire kızlarımızdan birinin işi olmasın bu?" Reis bir kez daha toplamış. Çağırmış liderlerin kızlarını ve kız torunlarını huzuruna. Bu sefer işlerinden biri eksikmiş. Genç Klaskop savaşçısı hiç vakit kaybetmeden Big River'a giden izlerin peşine düşmüş. Halk da peşindeymiş. Yüksek tepenin dibindeki kayalıkların üzerinde canları kadar sevdiklerini bulmuşlar. Onu hemen oracıkta toprağa vermişler. Sonra babası, "Kızımın ruhunun ruhlar ülkesine kabul edildiğine dair bir işaret göster bize," diye büyük ruha yalvarmış. Daha lafı ağzındayken yukarıda suyun sesini duymuşlar. Herkes yukarı tepeye dikmiş gözlerini. Neredeyse gümüş parlaklığında bir su çağlamaya başlamış kayanın kenarından. Irmak yüksek ve çok güzel bir çağlayan halinde akmaya devam etmiş. Bir sis gibi havada süzülerek gelip ayaklarının dibinde patladıktan sonra. Uzun yazlar boyu bu beyaz su o tepeden aşağı dibindeki gölcüğe akıp durmuştur. Bazen kış aylarında bu cesur ve güzel kız şelaleyi görmeye gelir. Beyazlar içinde Matnumah şelalesinin kenarındaki ağaçların arasında dikilip durur. Orada öylece durur ve kendini feda ederek sevgilisini ve halkını kurtardığı yere gözleri dalar gider. 1953 yılında Ella Clark tarafından kaydedilmiştir. 28. ayrımın sonu sayfa 407.